Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, kim bilir, belki de pek iyi bilmediğimiz asıl İstanbul tarafı eski ulema, müverrihler, müellifler, gazeteciler bakımından çok daha zengindir. Kim bilir nefis İstanbul'un bu dar, bu yamru yumru sokakları ne derin, ne acı, ne gülünç, ne beşeri, ne müstehzi, ne muhterem ve ne müessir hatıralarla doludur. Kim bilir bu sokakların ne şaşırtıcı, ne masum, ne saf, ne ağlatıcı, hatta kuvvetli, döner yanar içli hatıraları vardır. Bir şehir, bize bütün bu hatıralardan çeşniler verdiği, duyurduğu, dağıttığı için böyle derin tesirler yapar. Bu hatıralar, eskilikleri nispetinde tesirlidirler. Eski İstanbul aristokrattı değerli dinleyiciler. Kahveleri, eski büyük mükela ve hüzera konakları, birer akademi, birer edebi salon mahiyetindeydi. Buralarda toplanılır, görüşülürdü. Sultan Hamid idaresinde bile bu toplantılar devam etti. Sonra kıraathaneler açılmaya başladı. İşte Fevziye Kıraathanesi bunlardan bir tanesidir. Pek tabidir ki İstanbul'un matbuat hatıraları bakımından en civcivli semti Babali Caddesi'dir. Çünkü tabiler, yani matbaacılar ve gazeteler hep bu civarda yerleşmiştir. Burada bir matbuat münakaşasından sonra Ahmet Mithat Efendi'nin bir kitapçı dükkanı önünde şemsiyesiyle Sait Bey'e hücum etmesinin hatıralarını unutmayanlar yakın zamana kadar yaşamaktaydı. Ahmet Mithat Efendi edebiyatımıza tefrika roman geleneğini getirmesiyle meşhurdur. Ve okuyucuyla hasbihal eder gibi roman yazmasıyla meşhurdur. Pek çok romanları bugün hala zevkle okunmaktadır, macera romanları. Andelip şairi Faik Esat Bey doğrudan doğruya Babali Caddesi'nde kiraladığı bir evde otururdu. Yani bu caddeyi ikametgah olarak seçenler de vardı. Sadece iş yeri olarak değil. Bu odayı Müstecipzade İsmet Bey ile beraber tutmuş ve beraber oturmuşlardır. Demek Babali Caddesi sadece matbaacıların, gazetecilerin olduğu bir yer değil, vaktiyle insanların da edebiyatçıların da oturduğu bir mekan idi. Meşhur şair, hürriyet şairi olarak bilinen Namık Kemal Bey İstanbul'da yaşardı. Ziya Gökalp'in evi de İstanbul'daydı, pozitivizmin Türkiye şubesi. Ki bu bakımdan Ziya Gökalp çok meşhurdur. Günümüz ideolojisinin de en mühim ideologlarından birisidir. Tepedelenlizade Kamil Bey'in Düğün Umumiye civarında, yani bugünkü İstanbul Erkek Lisesi civarında iki tane konağı vardı. Celal Sahir Bey de İstanbul'da Divan Yolu'na yakın bir yerde otururdu. Bu havali, Divan Yolu Erkek Lisesi havalisi böyle edebiyatçıların çokça oturduğu civcivli bir mekan idi. Türkçü, Türkçülüğün kurucusu sayılanlardan Yusuf Akçura, Akçuraoğlu Yusuf Bey, ki aslen bir Kırımlı olup Türkiye'de uzun yıllar gazetecilik yapmış mütefekkir. 7 yaşından beri tahsilini yaparken babasının Aksaray civarında satın aldığı bir evde otururdu. Aksaraylıydı. İstanbul'da Fatih'te Horhor vardır. Orada Supi Paşa konağı vardır. Supi Paşa kalabalık ailesi olan bir kimseydi ve renkli bir kimseydi. Supi Paşa'nın oğlu Hamdullah Supi Bey, ki Tanrı Över soyadını almış, Türk Ocakları'nın kurucusudur. Cumhuriyet devrinde önde gelen devlet adamlarındandır. Hamdullah Supi aynı zamanda yazar, gazeteci. Bu konakta doğmuştur. Uzun zamanlar burada yaşamış ve ömrünü burada tamamlamıştır. Türk Ocağı da sonradan ikinci açılışında yine bu Hamdullah Supi Tanrı Över'in Horhor Caddesi'ndeki konağında kurulmuştur. Babali'de Ebu Suud Efendi Caddesi var. Ebu Suud Efendi Caddesi bu büyük ilim adamının hatırasını yaşatır. Rivayete göre buradan geçerek Şeyhülislamlığa gidermiş. Ondan dolayı buraya Ebu Suud Caddesi adı verilmiş. Son sadrazamlar, son şairler gibi eserlerle adını ölümsüzleştiren, bir zamanın nekre şahsiyetlerinden, nevi şahsına münhasır kültürüyle, nükteleriyle İbnül Emin Mahmud Kemal Bey, Mühürdar Emin Paşa'nın oğlu, Bakırcılar'daki konağında yaşamıştır. Bu konak daha sonra İbnül Emin Vakfı tarafından İlim Yayma Cemiyeti vasıtasıyla talebe yurdu olarak kullanılmış, fakat maalesef ondan sonra yakın zamanda yıkılmıştır. Köprülüzade Fuat Bey, yani Fuat Köprülü, Kumkapı'da denize nazır, içinde büyük kütüphanesinin bulunduğu bir evde otururdu. Fuat Köprülü Türk edebiyatı, Türk hukuk tarihi bakımından ve iktisat tarihi bakımından ehemmiyet taşıyan eserlerin, makalelerin sahibidir. Evet, geldik Abdullah Cevdet'e. Bu da geçmiş günlerin enteresan bir şahsiyetidir. Yani din aleyhdarlığıyla tanınmıştır. Hatta öldüğü zaman kendisinin dini merasimle gömülmemesini vasiyet etmişti. İtalya'dan damızlık erkek getirelim, Macaristan'dan damızlık erkek getirelim, Türkler ancak böyle ıslah olur diye marjinal fikirler ileri sürmesiyle tanınmıştır. Ve Sultan Abdülhamit aleyhine uydurduğu yalanlarla meşhurdur. Hatta o kadar çok yalan uydurdum ki demiştir Sultan Abdülhamit hakkında bir tanesine, ben de inandım. O da harbiye talebelerini saray burnundan ayağına taş bağlayıp denize attırdığı yalanını ben uydurdum. Fakat sonra bunun yalan olduğunu unuttum, ben de buna inandım demiştir. Abdullah Cevdet İçtihat diye bir gazete çıkarırdı ve fikirlerini burada neşrederdi. Aynı zamanda İçtihat yurdu olan Cağaloğlu'nda, eski Alemdar Karakolu'nun karşısında köşe başındaki evinde otururdu. Bu ev hala durmaktadır ve kapısında da İçtihat yazmaktadır. Bir aralık haftada bir gün burada edebiyatçıları kabul ederdi. Yani kabul günü vardı. Selim Nusret Gerçek de vaktiyle eski İstanbul'u güzel tasvir etmesiyle meşhur Selim Nusret Bey de bu binanın bir dairesinde kiracıydı. Hatta burada vefat etti. O da arada bir burada birçok matbuat erkanına ikramlarda bulunur. Hatta bunlardan bazılarını evinde misafir ettiği de olurdu. Hatta Süleyman Nazif ile Abdullah Cevdet'in karşılıklı atışmaları çok meşhurdur. Bir gün bu içtihat yurdunun önünden geçerken bir ahbabına rastlıyor Süleyman Nazif. Nereden nereye diyor. O da diyor ki Abdullah Cevdet'e çıkacağım diyor. Yani içtihat yurduna gideceğim üst kat ya. Süleyman Nazif de lafı gediğine koyuyor, diyor ki Süleyman Nazif'e çıkılmaz ancak Abdullah Cevdet'e çıkılmaz diyor Süleyman Nazif, ancak inilir. Divan yolunda Pierre Loti'nin bir müddet oturduğu evin üstünde bu hatırayı tespit eden Fransızca bir levha asılı idi. Divan yoluna açılan köşesinde Doğan Kardeş Matbaası'nın vaktiyle bulunduğu sokak Claude Farrer. Onun üstündeki eski belediyenin bulunduğu sokağa da Pierre Loti adı verilmiştir. Bu isimler hala bu caddelerde duruyor. Pierre Loti, Türkiye'de uzun yıllar kalmış bir Fransız denizcisidir. İstanbul'da geçen romanlarıyla tanınmıştır. Türkleri seven, Türk hayatına meftun olan bir kimseydi. Değişik bir şahsiyetti, kendine has. Claude Farrer de Yunan Harbi esnasında Anadolu'ya gelmiş, Anadolu hükümetiyle görüşmüş ve ülkesinde Anadolu hükümeti yanlısı yazılar yazmış bir gazeteci yazardır Claude Farrer. Her ikisinin de ismi bugün divan yolunda yaşamaktadır. Pierre Loti bir müddet orada oturduğu için aynı zamanda burası da o bakımdan da ehemmiyetlidir. En garip adres sahibi olan edip Cenap Şahabettin'dir değerli dinleyiciler. Cenap Şahabettin, Edebiyat-ı Cedide'nin, namı diğer Servet-i Fünun'un meşhur şairi. Meşrutiyetin başlarında Balat'ta oturuyordu. Eğer uzun bir kart viziti üzerinde bu adres görülmeseydi Haliç Edebiyat-ı Cedide'siz kalacaktı. Fakat sonradan öğrenildi ki bu ev İstanbul'da Zincirli Kuyu'da Balat'ın üstündeymiş. Eyüp değerli dinleyiciler, İstanbul'un İslami kimliği en ön planda olan semtidir. Müslüman, mutaassıp, dindar bir mahalledir. Şimdi Pierre Loti'yi hatırlatan bir mahalle hüviyeti kazandı. Eyüp'ün üstünde onun adını taşıyan meşhur bir kahve var. Vaktiyle Pierre Loti buraya gelir gider, buradan İstanbul Haliç panoramasını seyredermiş. Hakikaten Haliç'in en güzel seyrettiği yerdir orası. Burada seyrettiği için Pierre Loti, buraya sık geldiği için burası Pierre Loti adıyla anılıyor. Eyüp'te Bahariye Mevlevihanesi vardı. Bahariye Mevlevihanesi'nde evvelce şeyhin damadı, sonradan Nazif Efendi'nin, onun ölümü üzerine de oğlu Hüseyin Fahrettin Efendi'nin şeyh olunca şeyhin kayınbiraderi olarak tekkede yaşayan şair Yenişehirli Avni Bey var. O da burada büyük bir hatıra bırakmıştır. Mevlevi şeyhinin damadı. Önce damat olarak, sonra kayınbiraderi olarak bu tekkeyi devam ettin. Bu tekkede yaşamış. Maalesef Yenişehir'le Avni Bey bir Mevlevi tekkesinde kalabilecek tabiatta birisi değildi. Akşamları sarhoş oluncaya kadar içerdi. Tekkedesiniz, bu yakışık alır mı diye soranlara da şeriat ölmeyecek kadar içki içmeye müsaade eder diye cevap verirdi. Ölümün de burada tekkeye yakın küçük ve muteber bir mezarlığa defnolunmuştu. Mezar taşı da, mezarının yeri de bugün kaybolmuştur. Bahariye Mevlevihanesi'nde son zamanlarda kendisi de şair olan Hüseyin Fahrettin Efendi yaşardı. Tekke şeyhi oydu. Cumhuriyet'in ilanından sonra da eski tekkelerde bu şeyhler burada yaşamaya devam etmişlerdir. Vakıflar Kanunu burada yaşayan şeyhlerin aileleriyle beraber ölene kadar burada oturmalarına izin vermiştir. Akşamları tuğla harmanlarından yayılan bir isle karışık yanık kokusuyla ağaçsız karşı sahile karşı son derece hüzünlü, son derece işli olan bu yerde yaşamıştır. Uhrevi ve adeta dağ üst sıladan, nostaljiden ıslanmış bir muhit içinde yaşamıştır ve ömrünü ney çalarak tüketmiştir. Şeyh Hüseyin Fahrettin Efendi. Yine Mevlevi şeyhlerinin soyundan gelen Veled Çelebi de Türk lügatını burada, Bahariye Mevlevihanesi'nde tekrar kaleme almıştır. Değerli dinleyiciler, Osmanlılar zamanında daha ziyade Yahudilerin oturduğu Hasköy, Haliç'in karşı sahilindeki Hasköy, aynı zamanda Piyalot'un da uzun zaman kaldığı bir semt idi. Nitekim Piyalot İstanbul'a ilk geldiğinde burada kaldı. Bunun oturduğu ev yakın zamana kadar mevcut idi. Fakat Piyalot'u daha ziyade Cağaloğlu'nda oturduğu yerden tanınmıştır, tanınmaktadır ve bir de Piyalot'u kahvesinden tanınmaktadır. Evet, Haliç'in bu tarafındaki Pera Palas Oteli, İstanbul'a gelmiş birçok meşhur ziyaretçinin hatıralarıyla doludur değerli dinleyiciler. Anatole France, Kırmızı Zambak müellifi, Henri de Renier, Maurice Barre, servetini büsbütün tüketmeden Keçecizade İzzet Fuat Paşa burada, Pera Palas Oteli'nde bir müddet oturmuştu. Théophile Gautier, Beyoğlu'nda, Derviş Sokağı'nda oturmuştu. Evet, Galatasaray Lisesi de edebiyatçılık bakımından, edebiyat tarihi bakımından birçok hatıraları saklamaktadır değerli dinleyiciler. Sarıklı ihtilalci Ali Suavi, 1878 yılında Çırağan Sarayı'nı basarak eski padişah Sultan 5. Murad'ı kurtarmak ve Sultan Abdülhamit'i tahttan indirmek sevdasına düşmüş ve bu baskında öldürülmüş Ali Suavi, Jön Türklerden, genç Osmanlılardan sayılan Ali Suavi, burada bir müddet müdürlük yapmıştı. Galatasaray Lisesi müdürlüğü yapmıştı. İngiliz bir karısı vardı onun. Muallim Naci, Recaizade Mahmut Ekrem, şair Acem Feyzi Efendi, müverrih tarihçi Abdurrahman Şeref Bey, Galatasaray Lisesi'nin hem hoca hem müdür olarak bulunmuşlardır. Yine şair Tevfik Fikret, Galatasaray Lisesi'nin hem hocalarından hem de burada müdürlük yapmış şahıslardandı. Değerli dinleyiciler, birinci Cihan Harbi, Harbi Umumi eskilerin tabiriyle içinde, edebiyat meraklıları her cuma günü Tokatlıyan Oteli'ne giderlerdi. Bu otelde sağdaki küçük odalardan, salonlardan birinde bir masaya otururlardı. Masanın baş tarafına Abdülhak Hamit, şair azam otururdu. Abdülhak Hamit Tarhan, güya onun riyaseti altında herkes içtiğinin parasını kendisi verir, iki saat kadar sohbet ederlerdi. Burası bir edebi salon mahiyetindeydi. Gelenler arasında Cenab-ı Şahabettin, Süleyman Nazif, Celal Nuri, İleri ve Şevket Rado gibi şahıslar bulunurdu ki bunlar İstanbul'un son edebi salonlarından sayılmaktadır. Eskiden talimhane denilen ve stadyum olarak kullanılan büyük bir kışla ile bomboş arsalardan ibaret olan Taksim'de bazı edebi sokak isimleri vardır. Abdülhak Hamit Caddesi gibi. Lakin bu cadde Maçka'da olmalıydı. Çünkü Abdülhak Hamit Maçka Palas'ta oturmuş ve orada vefat etmiştir. Vaka Abdülhak Hamit'e efendim belediye bir sokağa sizin isminizi verdi. Buna ne diyorsunuz diye sorduklarında Abdülhak Hamit, bir dairenin tapusunu verselerdi çok daha sevinirdim demiştir. Lamartin'in ismi de Taksim'de bir caddeye verilmiştir. Ama bu isim zaten buraya yakışmıyor ama sembolik olarak buradadır. Çünkü Lamartin burada oturmuş değildir. O büyük derede oturmuştur. Abdülhak Hamit'in de kendi zamanında mevcut olmayan bu Taksim'de, bu mahallede oturmadığı gibi Lamartin de Taksim'de oturmamıştır. Taksim, suların taksim edildiği veya askerlerin taksim edildiği, bu vesileyle burada bir kışlanın bulunduğu yerdi. Burada hiç ev yoktu. Taksim'in iskanı çok sonraki yıllara aittir. Değerli dinleyiciler, her tarafta biraz göçebelik etmiş olan Yahya Kemal Beyatlı, Ayazpaşa'da Park Otel'de otururdu. Bekardı, yer değiştirmeyi severdi. 4-5 çantası, 8-10 kitabıyla bastonunu, şapkasını aldı mı boyuna mahalle değiştirirdi. Bekar olduğu için rahatça bir yerden bir yere gitmesi mümkündü Yahya Kemal'in. Park Otel'de oturur kalkar, orada yemek yer, orada yatardı. En çok oturduğu yer Park Otel olmuştur ve zannediyorum kaldığı odayı da müze haline getirmişlerdir. Ayakkabıya meraklıydı Yahya Kemal. Çok ayakkabısı vardı. Bir de sofrada mutlaka yeşillik isterdi ama yemezdi. Hatta bir gün garson getirmemiş de niçin getirmedin bugün salata demiş, yeşillik. Efendim demiş, her gün getiriyorum, yemiyorsunuz, geri götürüyorum, bu sefer getirmedim. Sen benim sözümü dinle demiş. Sen yeşilliği getir, bu benim göz zevkimdir. Ben sofrada yeşillik isterim. Yeşilliksiz sofra akılsız ihtiyara benzer ama yiyemem, geri götürürsün, o başka demiş. Yahya Kemal böyle bir insandı. Değerli dinleyiciler, fakat her nasılsa tesadüfen muharrirlerin, yazarların asıl üşüşmüş oldukları sokak, hiç ihtimal verilmeyecek ve edebiyatla, matbuatla, basınla hiç münasebeti olmayan bir noktaya isabet etmiştir. Vaktiyle tramvayın Bomontu istasyonunda Bulgar Çarşısı'na çıkılınca, burada başlayan İzzetpaşa Caddesi veya İzzetpaşa Sokağı denilen bir kısa yol vardı ki, burası uzun müddet matbuat erkanını barındırmıştı. Evvela meşhur şair Recaizade Mahmut Ekrem Bey'in en son oturduğu ve içinde vefat ettiği ev buradaydı. Sonradan bu ev Nusret Sadullah Bey'in ayrılmış olduğu hanımı Prenses Rukiye Hanımefendi'ye geçti. Nusret Sadullah, Sadullah Paşa'nın oğludur. Ve Münevver Ayşlı'nın kocasıdır. Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem Bey, Ali Ekrem Bolayır ki Namık Kemal öldükten sonra Sultan Abdülhamit oğlunu saraya katip olarak almıştı. Mabeyn katibi Ali Ekrem Bey sarayda mabeyn katibiydi. O da burada otururdu. Bu Recaizade Mahmut Ekrem Bey'in evinin olduğu İzzet Paşa Caddesi'nde otururdu. Bir aralık Fazıl Ahmet Aykaç, Süleyman Nazif'in kardeşi, burada oturmuştu. Fakat sonra sattı ve buradan ayrıldı. Gazeteci Ahmet Şükrü Esmer ve Zeki Mesut Alsa'nın evi buradaydı. Sonradan Fazıl Ahmet Bey'in satın aldığı evde bir müddet Mustafa Bey oturmuştu. O zaman Ruşen Eşref Ünaydın gibi birçok muharrirler sık sık bu Mustafa Bey'in davetine gelirlerdi. Ve misafirler bu kısa sokağı adeta doldururlardı. Değerli dinleyiciler, Osman Bey de, Osman Bey, matbaacı Osman Bey, o ismi orada konağı olduğu için bu isim verilmiş oraya. Osman Bey bahçesinin karşısında şaire Nigar Hanım'ın ince, daracık, yüksek, kârgir, sefertasına benzeyen kışlık bir evi vardı. Şimdi burada bir şair Nigar sokağı vardır. Süleyman Nazif, böyle enteresan anekdotlarıyla, menkıbeleriyle meşhur Süleyman Nazif, Nişantaşı'nda otururdu. Oturduğu ev Meşrutiyet Mahallesi'nde Hürriyet Sokağı'ndaydı. Enteresan bu isimlerde. Abdülhak Şinasi Hisar'ın babasının cenazesine bu evden gelmişti. Abdülhak Şinasi Hisar, teşekkür için evine gitmek istediği zaman evi bulamamış. Bunu kendisine söyleyince, Meşrutiyet, Hürriyet, nereden bulacaksınız? Elbette bulamazsınız. Bunlar mevcut olmayan şeyler, yokluğa karışmış şeyler diye cevap vermişti. Bu evin karşısında, daha doğrusu yanında, tıpkı bir ambara benzeyen garip biçimli bir ev vardı. O da şair Mustafa Reşit Bey'in eviydi. Birinci Cihan Harbi'nden evvel şaire İhsan Raif Hanım, Şahabettin Süleyman Bey'le ki o da hikayecidir. Onlar evlendikten sonra Osman Bey de Raif Paşa apartmanının bir dairesine yerleşmişlerdi. Raif Paşa konağının yerine apartman yapılmıştı. İhsan Raif Hanım da Raif Paşa'nın kızı olduğu için buraya yerleşmişlerdi. Kırmızı maroken koltuklu bir odaları vardı. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, kim bu maroken koltuklara otursa onları çekiştirmeye başlıyor derdi. Abdülhak Hamid Tarhan muhtelif yerlerde oturmuştu değerli dinleyiciler. Sıra Selviler'de Kahyaoğlu apartmanında otururken, şimdilik sıra Selviler denir, Selvilikleri gidinceye kadar demişti. Fakat daha sonra Arnavut köyünde nihayet evvelce söylediğimiz gibi Maçka Palas'a yerleşti. Ankara'ya gider gelirdi, Maçka Palas'ta vefat etti. Bodrum katındaki komşusu Keçecizade İzzet Fuat Paşa buna da muvaffak olamadı. Kendisini çıkardılar çünkü kirasını veremiyordu. Küçük bir hanın kapıcı odasında bakımsızlık içinde öldü. Nereden nereye koskoca Keçecizade ailesinden İzzet Fuat Paşa perişan vefat etti. Fakat en garip ev muhakkak ki Hüseyin Suat Ersever'in eviydi. Bu İstanbul'un hiçbir mıntıkasında değil, fakat yüzen bir vapurun makine dairesine yakın, bunaltıcı surette sıcak, hamam böcekleri içinde gayrı sıhhi bir odaydı. Hüseyin Suat, galiba ismi İzmir olan vapurun doktoru sıfatıyla bu odada otururdu. Vazifesi icabı, ikinci mevkililerin masasına başkanlık etmek zorunda olduğundan, birinci mevkiin yemek salonuna gidemezdi. Kendisine piyangodan büyük ikramiye çıkınca, oh kurtulmuştur diye dostları sevinmişti. Ne dersiniz, sular üzerinde yüzen, bu ev olmayan, rahat hissini vermeyen odasıyla gidip gelmeye devam etti. Evet değerli dinleyiciler, insanlar eşyayla insan arasında enteresan bir bağ var. Edebiyatçıların oturdukları yerler, İstanbul'un semtleri birbirlerine hatıralar bakımından girift olmuş. Her semt bir edebiyatçıyı hatırlatıyor ve bu semtler o edebiyatçıların yazmış oldukları romanlarda, şiirlerde, hikayelerde de kendisini bulmuş ve bunların anlattıkları İstanbul bir başka İstanbul. Evet, bu haftalık da bu kadar. Haftaya Bir Başka Hatıralar programında başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Var ah ah dökülen sen benim canımsın.
Hatıralar.